Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. Ayrım. Bölüm 8. Mary Ellen George. Ne davaydı ama? Peabody, yolcu koltuğuna oturmuş, Eve'in diske aktardığı verileri inceliyordu. Kadının o tavırlarını yutmuş muydun? Ne tavrı, ne yutması? O kırılmış, masum hanım öğretmen tavırlarını, dedi Peabody. Eve dönerek kaşlarını kaldırdı. Televizyonda canlı duruşmalardan birine denk gelmedin mi hiç? O saçmalıkları izlemiyorum. Ama medya raporlarında ara ara görmüşsündür ya da yorumları filan okumuşsundur bir yerlerde. Medya raporlarından, yorumlarından ve diğer falanlardan mümkün olduğunca uzak duruyorum. Ama efendim, haberleri ekrandan ya da yazılı basından takip etmeniz gerekli. Neden? Çünkü güncel olaylardan haberdar olmak için. Neden? Çünkü... Peabody şaşkın bir şekilde üniformasının başlığını eline aldı ve kafasını kaşıdı. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Evet öyle ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Şimdi bana haberleri ve duruşma kanalını izlemenin beni nasıl daha iyi bir insan yapacağını söyler misin? Sadece daha haberdar bir insan yapar herhalde, dedi Peabody. Bana göre onlar sadece birkaç dakikalık haber. Sonra eskiyorlar ve haber olarak yeni bir şeyler patlatılıyor. Bence bu sadece bir kısır döngü. Ben o kısır döngüye girmeyi reddediyorum. Çünkü tanımı gereği bütün güncel olan şeyler yarın güncel olmayacak. Ve sen ne olduğunu bile anlamadan zaten yarın olacak. Yani ertesi gün uyandığında çoktan eskimiş olacak bir şey için boşuna onca zamanını vermiş oluyorsun. Başım ağrıyor. Söylediğin her şeyde çok büyük mantıksızlıklar olduğunu biliyorum ama yine de başımı ağrıttı. O yüzden ne olduklarını anlatamıyorum. Boş ver. Bu arada George'u daha sonra kontrol edeceğiz. Önce Clarissa Price'a bir bakalım. Sosyal hizmetlerin Manhattan biriminin önüne park etmek imkansız gibi bir şeydi. Belediyenin sokağın iki yanında belirlediği park yerleri adeta 5 yıldır yerinden bile kıpırdamamış gibi görünen araçlarla doluydu. Eve en az 3 patlak lastik gördü ve ön camı temizlemek için bir testere gerekecek kadar toz ve pislikle kaplanmış arabalar. Yol kenarına park etti ve görevde lambasını yaktı. Ve işlerini bitirip dışarı çıktıklarında trafiğin ne halde olacağını merak etti. Bina 12 katlı uyduruk bir kutuyu andırıyordu ve kent savaşlarında zarar gördükten sonra şehrin rehabilitasyonunda kullanılan dolarlardan payına düşen uygun miktarı alamamış gibiydi. Lobi de aynı şekilde küçük ve basıktı. Elle işleyen antika bir bina yönlendirme planı vardı. 6. kat. Lobideki sorunlu yönlendiricinin yanından asansöre doğru ilerlemeye başladı. Bina güvenliği de bu kadar işte, diye düşündü. Eve'in de sosyal hizmetler konusunda kişisel deneyimleri olduğundan, bu sistem tarafından emilen çocukların da en az onları oraya tıkan yetişkinler kadar tehlikeli olabileceklerini biliyordu. 6. katta asansörden indi ve etrafa bakındığında birilerinin bu alanda neşeli bir yanılsama yaratmaya çalıştığını düşündü. Bir pencerenin altında canlı renklerde döşenmiş çocuklar için oturma grupları ve etrafında plastik oyuncaklar vardı. Onların hemen karşısında 2 video oyunu ünitesi bulunuyordu. Üniteler şu anda siyahlar içinde bir çift sıkılmış, suratsız ergenin işgali altındaydı. Eve, İçlerinden birinin başını kaldırdığını, daha gözleri Peabody'nin üniformasına doğru kaymadan önce polis olduklarını anladığını fark etti. Çocuk umursamaz bir tavırla oyun ünitesine döndü. Eve onun yanına gitti ve umursamaz bakışlarını tekrar kendine çevirene kadar bekledi. Sonra elini uzattı. Botunun içindeki bıçağı çok yavaş hareketlerle çıkar ve bana ver. Ben de seni gizlice silah taşımaktan içeri almayayım. Silahını iyice gizlediğini sanan çocuk homurdandı. Defol git başımdan. Eve'in eli daha çocuğunki havaya kalkmadan pantolonunun paçasından içeri girdi. Başın benimle derde girsin istiyorsan bana uyar. Sadece bunu alacağım ve sosyal görevlinle 1 saatlik mecburi danışma zırvanı yapmak üzere seni rahat bırakacağım. Bıçağı botun içinden çekerek hızla kendi botunun içine soktu. Hoş bıçak, güzelmiş. Hey! Bana 75 dolara patladı o. Kazıklanmışsın dostum, o kadar da iyi değil. Eve arkasını döndü ve genç, güler yüzlü resepsiyoniste doğru ilerledi. Hep genç ve güler yüzlü olurlardı. Çünkü bütün idealizmleri tükenmiş halde kaçtıklarından buraya belki en fazla bir yıl dayanmış oluyorlardı. Clarissa Price'la görüşmek istiyorum. Eve, rozetini masanın üzerine koydu. Bayan Price, şu anda bir aile seansında, 10 dakika içinde işi biter. Bekleriz. Eve geriledi ve bilerek bıçaklı çocuğun yanındaki koltuğa oturdu. Çocuğun kayıtsız tavırlarının kırılması 20 saniye sürdü. Bıçağı nasıl fark ettin? Meslek sırrı. Hadi ama. Eve, çocuğun bileğindeki morlukları çoktan fark etmişti ve hafifçe ona döndüğünde tişörtünün kısmen sakladığı eski yanık izlerini de gördü. Bu, Eve'in babasının ona yapmayı tercih ettiği şeylerden biri hiç olmamıştı. Yanık, yara izi gibi şeyler olmazdı. Babası, ürünün piyasa değerini düşürmek istemezdi. Beni fark ettiğinde sağ bacağını geriye doğru attın. Bıçağın içeride ve güvende olduğunu kontrol etmek ister gibi bileğini kıvırdın. Seni bir silah taşırken yakalarlarsa hemen ıslah evine gönderirler. Hiç içeri girdin mi? Çocuk omzunu silkti. Anlaşılan henüz girmemişti. Ben girdim. Burada yaşadığın şey her neyse içeride olmaktan çok daha iyi. Birkaç yıl sonra seni sistemden çıkaracaklar ve yaşamın senin olacak. Eğer bu aşamada içeri girersen 21 yaşına kadar kimse peşini bırakmaz. Vermeye niyetli olduğu tavsiye ya da öğüt bundan ibaret olduğu için tekrar ayağa kalktı ve içecek makinesine doğru ilerledi. Berbat kahvesini içmeye başladığında resepsiyon görevlisi Bayan Price'ın sonraki seansa girmeden önce kendileriyle 5 dakika görüşebileceğini söyledi. Küçük bir ofiste ama yine ortamı güzelleştirmek için uğraşılmıştı. İki duvarı çocuklar tarafından yapıldığı belli olan resimler süslüyordu. Masanın üzerinde özenle dizilmiş resimler vardı ve yanlarında bir vazo taze papatya vardı. Masanın arkasındaki Clarissa, tıpkı kimlik fotoğrafında olduğu gibi becerikli ve ışıl ışıl bir ifadeyle onlara bakıyordu. "Bekletmek zorunda kaldığım için özür dilerim," diye başladı. "Korkarım Lauren isminizi almadı." "Dallas, Teğmen Dallas." Daha önce işle ilgili bir konuda tanışmış mıydık? Hayır, ben cinayet masasındanım.
Cinayet?
Anlıyorum, konu nedir? Çocuklarımdan biri mi?
Hayır, yani doğrudan değil. Bir uyuşturucu satıcısı Louis K. Cockburn ve bir çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen Chadwick Fitzhugh ile ilişkileri olan çocuklarla çalıştınız.
O şahıslar tarafından kullanılan çocuklarla çalıştım.
Birkaç dosyanızda da başka çocuk tacizcilerinin isimlerini fark ettik. Ama şu anda Cockburn ve Fitzhugh ile ilgileniyoruz.
Öldüler, dedi Clarissa düz bir ifadeyle. Ve bu sabah haberleri izledim. Sorumluluğu bir grup üstleniyormuş.
Terörist bir organizasyon, diye düzeltti Eve. Kendileri aynı zamanda konuyla ilgisiz bir sivilin ve bir polis memurunun ölümünden ve yine masum insanların yaralanmasından sorumlu.
Çok televizyon izler misiniz?
Pardon, Eve dudaklarını biraz büzdü. Yardımcımla medya raporlarını ve güncel olayları takip etme konusunda bir fikir uyuşmazlığı yaşadık da.
Evimde ve burada çoğu sabah Kanal 75 açıktır. Öğleden sonraları da ara ara baktığım olur.
Clarissa da gülümsedi. Ben kimin tarafında oldum?
Onun. Eve başıyla Peabody'yi işaret etti. Her neyse. Ben her iki ölümün soruşturulmasında da dava yetkilisiyim ve şu anda masumiyet savaşçıları diye bilinen bu grubun üyeleriyle Cockburn ve veya Fitzhugh tarafından suistimale uğramış çocuklar arasında bağlantıları inceliyorum. Bu çocukların isimleri dosyaları mühürlü olduğundan ve çoğu büyüdükten sonra da öyle kalmasını istediğinden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Size bir davanızda yardımcı olabilmek için o çocukların ya da ailelerinin güvenlerini çiğneyemem Teğmen.
Clarissa yüzüksüz, zarif ellerini kaldırdı. O dosyaların mühürlü olmasının nedenleri var. O çocuklar ciddi zarar gördüler ve sizin yapmanız gereken bir iş olduğu gibi benim de yapmam gereken bir iş var. Benim işim o çocukları korumak ve iyileşmeleri için gücüm dahilinde her şeyi yapmak.
Mühürler açılabilir Bayan Price. Bana biraz vakit kaybettirir fakat bu soruşturmada o dosyaların açılması için izin çıkarttırabilirim.
Biliyorum. Clarissa ellerini havaya kaldırdı ve o izinleri aldığınızda size kanunun izin verdiği her şekilde yardım edeceğim. Ancak ben her gün bu kurbanlarla çalışıyorum ve zaten bir yetişkin tarafından istismar edilen çocukların güvenini kazanmak ya da ailelerinin güvenini kazanmak veya umrunda olan bir aile üyesi bulmak yeterince zor. Ve ben o yönde bir emir almadıkça size dosyaları açmak konusunda yardımcı olamam. Cockburn ya da Fitzhugh'la hiç kişisel temasınız oldu mu? Profesyonel temasım oldu. Savcılıkta her iki şahıs içinde ifade verdim. O da davalarımda onlarla ilişkisi olan çocukların gördüğü psikolojik zarar konusundaydı. Her ikisiyle de şahsi bir konuşmam olmadı ve artık çocukları avlamak için sokaklarda gezmeyecekleri konusunda üzülmüş numarası yapmayacağım. Mary Ellen George. Clarissa'nın yüzü ciddileşti. Salıverildi. Öyle mi olmalıydı peki? Koca bir jüri öyle karar verdi. Onunla kişisel bir temasınız oldu mu? Evet, işlettiği bakım evini ziyaret etmek ve şartlarını incelemekle görevlendirildim ve onu tutuklayan polisle işbirliği yaptım. Birlikte çalıştım. Çok ikna ediciydi. Çok anaçtı. Ama sizi ikna edemedi. Bu iş belli bir içgüdü, sezgi gerektirir. Tıpkı sizin işinizde olduğu gibi. Ben onun ne olduğunun farkındaydım. Öfke sınırına yaklaşan soğuk bir nefret, Price'ın hatlarını keskinleştirdi. Bazı savaşları kazanır, bazılarında yenilirsiniz. Kaybetmek zordur. Fakat bir sonraki savaşa geçmezseniz tükenirsiniz. Ve benim şimdi bir sonraki savaş için devam etmem lazım. Bir seansım var ve çoktan geciktim. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Eve kapıda durdu. O izinleri alacağım Bayan Price. Aldığınızda yardıma hazır olacağım. Dışarı çıktıklarında Eve, aracının etrafından ilerlemeye çalışan düğüm şeklindeki trafiği görmezden geldi. Kornalara, küfürlere ve çok çeşitli el hareketlerini aldırmadı. Hızla araca bindi. Kitaba uygun gitmeyi seviyor, dedi Peabody. Eve trafiğin içine dalarken, ama izinleri aldığında bize yardımcı olacak. Kadında mühürlü dosyalardan fazlası var. Kim olduğumu biliyordu ama bilmiyormuş gibi davranmayı tercih etti. Kim olduğunu bildiğini nereden biliyorsun? Kanal 75'i sürekli izliyormuş. Kanal 75 izleyicisiysen mutlaka beni de görürsün. En azından bu sabah izlediğini kabul ettiği haber. Nadine'le röportajım sırasında beni görmüş olmak zorunda. Ondan bahsetmemek konusunda biraz fazla dikkatli davrandı. Eve, bir hızlı taksinin tamponunu teğet geçerek hızla batıya döndü. Clarissa Price, şüpheli listesinin başına çıkıyor. 16. ayrımın sonu, sayfa 146, devamı 17. ayrımda.